Ayrım 17.
Aziz kardeşim Erdal, benim için yalnız senden gelişi dolayısıyla değil, içeriğiyle de çok değer taşıyan mektubunu özenle ve biraz da uzunca yanıtlamak üzere bir yana ayırmıştım. Fakat tutuklanmalar, ifadeler, soruşturmalar, ard arda gelen yargılamalar ve yeniden hapse girme gibi olaylar dizisi içinde aylar geçmiş. Şimdi bu gecikmiş yanıtımı bir başka mahpusluk dönemimde yazıyorum. Mektubunun beni en çok sevindiren yanı, ilk hapse girişimin nedenini, Halk Partisi'nin ortadan kaldırılmasını hiç ses çıkarmadan kabul edemeyişimde ve özgürlüğü korumaya çalışma isteğimde görmen oldu. Politikacının her davranışında ille de bir hesap, bir strateji, bir taktik aranır. Bir başka deyişle her davranışında politika yaptığı sanılır. Politikacının belli bir hesaba dayanmayan, içinden gelen davranışları da olabileceği veya sırf moral açısından gerekli gördüğü için belli bir davranışta bulunmuş olabileceği nedense düşünülmez. CHP'nin kapatılması karşısında kendisinde sessiz kalma hakkını görmediğini vurgulayan Bülent Ecevit, mektubunda Türkiye'nin o günkü koşullarını kendi açısından değerlendirirken sonra şöyle devam ediyordu. Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünün siyasal açıdan da taşıdığı önemi bu dönemde daha iyi anlıyorum. Çünkü dogmacılığın, bağnazlığın karşıtı olan bilimsel yaklaşım, bilimde olduğu gibi siyasal konularda da tek yol anlayışını, doğruların kesinliği saplantısını reddeder. Bilimsel verileri bile sürekli tartışma ve sınama süzgecinden geçirir. Yalnız doğrulanabilirlik değil, onun da ötesinde çürütülebilirlik testlerinden geçirir. Sanırım demokrasi kültürünün kökeninde yatan da öncelikle bu bilimsel yaklaşımdır. Ve düşünce özgürlüğü sınırlanmamış, düşünce özgürlüğü bu yaklaşımın ayrılmaz bir ögesidir. Bülent Ecevit müspet ilim dallarında çalışanlarla sosyal bilim dallarında çalışanların düşünce özgürlüklerine farklı yaklaşımlarını ve düşünce özgürlüğü sınırlamalarına karşı entelektüel direnişin sosyal bilim dallarında çalışanlardan çok müspet bilim dallarında çalışanlardan geldiğini belirttikten sonra mektubunu şöyle sürdürüp noktalıyordu. Kuzey komşumuzda demokratik direncin ödünsüz öncülüğünü bir Sakharov'un yapması da bir rastlantı olmayabilir. Çünkü ne kadar yasaklama ve baskı olursa olsun, örneğin dünyanın döndüğü kanıtlandıktan sonra müspet ilim dallarında çalışanlara hayır dünya dönmüyor dedirtilememiştir. Veya tersi kanıtlanamadığı sürece 2 kere 2'nin 4 etmediği söyletilememiştir. Önümüzde çetin bir dönem var. Fakat umutsuz da, yılgın da değilim. Zorlukları sorumluluktan kaçış özrü bulabilmek için değil, kendi kendimi aldatıp avutmamak, kolaycılığa kapılmamak için gerçek boyutlarıyla görmeye çalışıyorum. Her şeye karşında halkın demokrasiye layık olduğuna inanıyorum. Demokrasimizin çıkmaza saplanışında ve çöküşünde halkın o arada işçinin ve köylünün bir kusurunu göremiyorum. Ancak halkı artık hakları ve özgürlükleri oturduğu yerde bir gün kendisine verilecek değerler olarak beklemekten usanıp çilesi çekilerek kazanılabilecek değerler olarak görmesi gerek. Herhalde bir daha artık İnönü gibi özgürlükleri ve hakları kendiliğinden halka sunan bir yönetici gelmeyecek. Artık ne haklar, ne özgürlükler, ne eşitlik, ne adalet yukarıdan verilmeyecek. Gökten inmeyecek, topraktan, toplumdan sürgün vermesi gerekecek. Herhalde doğal olanı, sağlıklı olanı, kalıcı olanı, bir anayasayla verilip bir başka anayasayla alınamayanı da öylesidir. Rahşan'ın da duygularını yansıttığımı bilerek sevinçe ve sana mutluluklar, esenlikler, başarılar dilerim. Sevgiler, saygılar sunarım. Erdal İnönü de Ecevit'e yazdığı mektupta tıpkı Ecevit gibi sen diye hitap ediyor ve kardeşim Bülent diye sesleniyordu. Ancak bu mektuplaşmanın üzerinden çok değil 6-7 ay geçtikten sonra yani solda partileşme olanca yoğunluğu ile gündeme geldiğinde ne İnönü kardeşi Bülent'i aramak cesaretini bulabilecek ne de Ecevit kendisine böyle bir fırsat tanımak isteyecekti. Kardeşlik bitmiş, siyaset başlamıştı. Bülent Ecevit ile Erdal İnönü arasındaki bu mektuplaşma solda partileşmenin en hızlandığı günlerde duyulacak ve İnönü Ecevit'e mektupla izin vermesi için başvurmuş ya da işi öbür yanından alarak Ecevit İnönü'ye mektup yazarak destek olacağını söylemiş ya da bir başka anlatımla hayır Ecevit Erdal Bey'e mektup yazmış, kuracağı partiye destek olmuyormuş gibi dilden dile çok farklı bir biçimde dolaşacak, solun siyaset kulisleri gerçekle hiç ilgisi olmayan bu dedikodularla çalkalanacaktı. Evet, mektuplaşma olmuştu. Ama ne o tarihte İnönü'nün aklından siyaset geçiyordu, ne de daha sonraları aralarında herhangi bir görüşme ya da mektuplaşma olacaktı. Sanki vatana ihanet etmişlerdi. Ya da amansızca cüzdama yakalanmışlardı. Yanlarına kimse yaklaşmıyordu ya da belki yaklaşmak cesaretini kendinde bulamıyordu. Danışma meclisinde anayasa tasarısı oylanırken tasarıya red oyu veren 7 üye Ertuğrul Alatlı, Mustafa Alpdündar, Abdülbaki Cebeci, Kamer Genç, Mehmet Pamak, Vahap Güvenç, Feridun Şakir Öğünç sanki diğer üyelerce aforoz edilmişlerdi. Kamer Genç'e kimse selam vermiyordu. Oylamadan sonra meclis lokantasında yemek yerken masasına kimse gelmedi. Mehmet Pamak bir başka masada tek başına oturuyordu. İbrahim Göktepe yaklaştı yanına Pamak'ın. "Sen 5 paralık adammışsın, anayasaya hayır demekle bittin artık sen." dediği anda Pamak ayağa kalktı. "Kendine gel, lafını bil." dedi. Ve tam yumruklaşacakları sırada Ahmet Sanver Doğu aralarına girdi. Herkes ayıracak sandı kavgaya hazırlanan Pamak ile Göktepe'yi. Ancak Doğu Pamak'a döndü. "Sana genel müdürlük haklarımın hiçbirini helal etmiyorum. Seninle artık her türlü bağım kesilmiştir." dedi. Ve Göktepe ile birlikte yanından uzaklaştı. Maliye Bakanlığında Doğu, Gelirler Genel Müdürü iken Pamak da onun yardımcısıydı danışma meclisine gelmeden önce. Oylamada anayasa tasarısına 12 üyede ne demekse çekimser oy kullanmıştı. Bunlardan Fikri Devrimsel ile Feridun Güray, Kamer Genç ile Mehmet Pamak'ın yanına gelme cesaretini buldular ve kendi gerekçelerini açıkladılar. Red oyu verdiğiniz için sizi tebrik etmek istiyoruz. Tutarlı ve mert davrandınız. Geçen akşam biz de 16-17 kişi toplandık ve anayasaya red oyu verme kararı aldık. Bize bir haber geldi. Anayasaya red oyu verenleri tutuklayacaklar diye bir haber. Biz de bunun üzerine çekimser oy kullandık ama sizleri tebrik ediyoruz. 1983 Mayıs'ında Büyük Türkiye Partisi'nin düşüncelerini benimseyen Ahmet Sanver Doğu, bu parti kapatılınca koşarak Pamak'ın yanına gelecek ve "sen ileri görüşlüymüşsün, sana bütün haklarımı helal ediyorum, anayasaya evet demekle biz hata etmişiz, keşke biz de red oyu kullansaymışız" diyecekti. Kuliste herkesin gözü önünde Pamak'tan da karşılığını alacaktı. "Eğer Büyük Türkiye Partisi kapatılmasaydı sen bana gelip bunları söylemeyecektin, senin bu tavrının anayasanın muhtevasıyla hiç ilgisi yok. Partinin kapatılması senin nefsine darbe oldu. Onun için şimdi gelmiş böyle konuşuyorsun." Bu tartışmayı izleyen 8-10 danışma meclisi üyesi birbirinin koluna girip oradan uzaklaşırken kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı. "Acaba anayasa oylaması sırasında danışma meclisinden daha fazla red oyu çıksaydı daha mı iyi olurdu?" Devlet Başkanı Evren Ağrı'ya giderken uçakta danışma meclisinin Ağrı'dan seçilen üyesi Paşa Sarıoğlu da vardı. Bir ara Sarıoğlu devlet başkanının yanına gitti. "Sayın devlet başkanım, anayasaya ben çekimser oy verdim. Aslında red vermeyi düşünüyordum. Ama red oyu kullanacak olanlarla yurt dışında bazı kuruluşlar arasında bağlantı kurulur diye vazgeçtim. Bu nedenle de red oyumu çekimsere çevirdim." Sarıoğlu'nun ter sırtından aktı. Tıpkı o gün danışma meclisinde kullanacağı oydan önce duyduğu heyecana kapılmıştı yeniden. Çekimser oy kullanırken duyduğu tedirginlik, devlet başkanının karşısında karabasan gibi kepçeledi kendisini. Evren Paşa güldü ve rahatlattı. "Sizler cesaret edip tavır koymasaydınız, Avrupa'da onur kırıcı bir propagandaya yol açardı. Meclisten zorla geçen bir anayasa zannederlerdi. Onun için müsterih olun." Danışma meclisinden üyeler 1983 Mayıs'ı geldiğinde çeşitli partilere kurucu ya da milletvekili adayı olarak dağılacaklardı. Aralarından 2 parti başkanı çıkacaktı. Muhafazakar Parti Genel Başkanı Mehmet Pamak ile Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Yıldırım Avcı. Pamak MGK tarafından veto edilecek, Avcı ise yoluna devam edecekti. 8. Bölüm. Geçici maddelerde kalıcılık. Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren önündeki dosyayı kapattı. Çalışma ve okuma sırasında kullandığı gözlüğünü kılıfına yerleştirirken, "Anayasa tasarısı üzerine görüşmeler burada bitmiştir," dedi. Ve çevresinde oturan bakanlara, diğer sivil uzmanlara döndü. "Teşekkür ederim hepinize. Tasarıyı bitirdik. Anayasanın geçici maddelerini biz hazırlayacağız. Gerekirse sizlere sorarız." TBMM binasının Milli Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarına ayrılan salonda Devlet Başkanı Evren'den başka MGK üyesi kuvvet komutanları, Başbakan Bülent Ulusu, MGK Genel Sekreteri Orgeneral Necdet Ürü, Devlet Başkanı İlhan Öztrak, Adalet Bakanı Cevdet Menteş, Maliye Bakanı Adnan Başar Kafaoğlu, İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer, MGK Hukuk Komisyonu Başkanı Tümgeneral Muzaffer Başkaynak ile birkaç sivil uzman 3 gün süreyle anayasanın 1. maddesinden başlayarak sonuncu maddesine dek 7 Kasım 1982'de halk oyuna sunulacak olan anayasa tasarısını inceden inceye gözden geçirmişlerdi. Evren'in Cumhurbaşkanı seçilmesine olanak sağlayan, Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin statüsünü Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliğine dönüştüren, eski siyasilere 10 yıllık siyaset yasağı getiren, MGK'nın görev süresini seçimden sonra oluşacak Yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın oluşumuna dek saptayan anayasanın geçici maddeleri, MGK Sekreteryası ile Genelkurmay'da hazırlanacaktı. Bu nedenle de Evren, geçici maddelerle ilgili hazırlıkları biz yapacağız diyordu. Siyasilerle ilgili yaptırımları düzenleyen anayasanın geçici maddeleri aslında bir tepkiydi. Bu maddelerin ilkeleri ve kapsamı birkaç kez değiştirilmişti. İlk hazırlanan bir taslak siyaset yasağını daha da uzatıyordu. Süreyi daha da genişletiyordu. Hatta yasak kapsamına alınacak siyasetçilerle ilgili bir genişletme söz konusuydu. Yani kapatılan partilerin neredeyse taşra örgütlerinde görev almış ve partilerin tabanını oluşturan kişiler de önce bu geçici maddelerin yasak kapsamında düşünüldü. Ancak sonradan şu andaki biçimine indirgendi. Danışma Meclisi anayasa tasarısını hazırlarken MGK'da da benzer bir çalışma yürütülmüştü. MGK'daki çalışmaya asker hukukçuların yanı sıra o günlerde konseye yakın danışman ve sivil kadroların katkıları olduğunu bilmeyen yoktu. Anayasa tasarısının konseyde görüşülmesinden çok kısa bir süre sonra Geçici Maddeler Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçlı'ya gönderildi. Aldıkaçlı, geçici maddeleri bir cumartesi günü komisyona götürürken meclisin başkanlık divanına uğradı. "Şimdi biz bunu hemen komisyondan genel kurula göndereceğiz. Hazırlanan bu maddelerin bizimle hiçbir ilgisi yok. Genel kurulda da çok fazla tartışılmadan kabul edilip MGK'ya gönderilsin," dedi. Noktayı koydu. Yazdıklarını bir kez daha dikkatlice okudu. "Ordu politikanın dışında kalmalıdır. Bundan sonra benim görevim ordunun kışlasında asli görevine dönmesi ve bunu sürdürmesini sağlamaktır," diye düşünüyor ve bunu da çevresine açıkça ve her fırsatta anlatıyordu. Kendi yazdığı geçici madde ile kendisini Milli Güvenlik Konseyi üyeliğinin dışında bırakıyordu. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Necdet Ürü, anayasanın ilgili geçici maddesini bizzat kaleme alacaktı. Geçici ikinci maddenin ikinci fıkrasında aynen şöyle denir: "Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı kanunun 3. maddesindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeliklerinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması halinde doldurulması usulüne ilişkin hüküm uygulanmaz." Maddede anılan 2356 sayılı yasanın 3. maddesi, Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı ve üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, başkanlığa en kıdemli kuvvet komutanının önce Genelkurmay Başkanlığı, ardından da MGK Başkanlığı'na atanmasını öngörüyor. Üyeliğin boşalması halinde de kuvvet komutanlığına atanan komutanın MGK üyesi olması koşulunu getiriyordu. Orgeneral Ürü, 1983 Temmuz'unda önce Kara Kuvvetleri Komutanı, 6 Kasım seçimlerinden sonra da Genelkurmay Başkanı olacaktı. Kendi eliyle yazdığı anayasanın geçici maddesine göre ise MGK'da bir üyeliğin boşalması halinde artık konsey üyesi olması söz konusu değildi. Anayasanın söz konusu geçici maddesiyle birlikte konsey üyeliğine ayrı bir makam oluyor, ordunun en üst kademesinden Milli Güvenlik Konseyi'ne geçişin tüm bağları kopmuş bulunuyordu. Çünkü MGK üyeliğinin boşalması halinde bu geçici maddeden önce kuvvet komutanlığına atanan orgeneralin aynı zamanda MGK üyesi olması öngörülürken anayasanın geçici maddesi artık bu geçişi durdurmuş oluyordu. 1983 Temmuz'unda Ürük'ün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasıyla birlikte ordu işte orada başlayacaktı. Konsey üyeleri ise seçimlerden sonra başlayacak dönemde artık politik kimlik edinmiş olacaklar ve 6 yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı Konseyi adı altında yeni bir makamın üyeliğini oluşturacaklardı. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu üyeleri anayasanın geçici maddelerini gördükleri anda üzerinde herhangi bir tartışmaya girmek istemediler. Hatta bu maddeler komisyonun resmi bir oturumunda da ele alınmadı. Zaten üyeler de tıpkı MGK gibi geçici maddelerin belirleneceği yer burası değildir düşüncesindeydiler. Ve savlarını da şöyle dile getirdiler. Bu maddeler geride kalmış dönemin politikacılarına siyasi yasak yüklüyor. Bu tür bir karar bizim görevimizin dışındadır. Onun için de Danışma Meclisi Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra hemen MGK'ya gönderilmelidir. O günlerde gerek kamuoyunda gerekse özel tartışmalarda üzerinde durulan konu, Devlet Başkanı ve MGK Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in anayasanın kabulüyle birlikte Cumhurbaşkanlığına seçilecek olmasıydı. Bir kısım insanlar Cumhurbaşkanlığı seçimi anayasadan sonra olsun derken, bir bölüm insanlar ayrı ayrı sandıklarda oy kullanılsın, bir sandık Cumhurbaşkanlığı seçimi için, bir başka sandık anayasa oylaması için konulsun düşüncesini savunuyorlardı. Hatta bu düşünce bizzat Evren'e de aktarıldı. 1982 Ekim'inde Danışma Meclisi Başkanlık Divanı yeniden oluşmuştu. Devlet Başkanı Evren'i ziyarete gideceklerdi. Aslında zaten bir de gündemleri vardı Evren'e sunmaları gereken. Danışma Meclisi ayrı, hükümet ayrı, konsey ayrı çalışıyordu. Bunun daha ahenkli bir biçimde yürütülmesini önermek üzere Çankaya'dan randevu istedi yeni Başkanlık Divanı üyeleri. Giderken başkan vekillerinden Turhan Güven bir not hazırladı ve başkan Sadi Irmak'a verdi. Çalışmalarda ahengin sağlanması ve anayasa oylamasına ilişkin düşüncelerin aktarılması biçiminde özetlenen bu notla birlikte üyeler Evren'in huzuruna çıktılar. Ziyaret önce televizyona çekildi, akşam haber bülteninde yayınlanmak üzere. Sonra Başkan Sadi Irmak kendisine verilen notları unutarak Atatürk hayranı bir profesörü anlatmaya başladı. Arkasından kendisinin Almanya'ya Atatürk tarafından nasıl gönderilmiş olduğunu anlatmaya geçeceği sırada Evren "Başka ne var ne yok?" diye sorunca Turhan Güven atıldı. "Sayın Devlet Başkanım, anayasa oylamasında biz de üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Yalnız bir noktayı belirtmek istiyorum. Anayasa oylaması ile Cumhurbaşkanlığı seçimini bir arada aynı sandıkta yapmak sakıncalı. Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci bir sandık konulması daha uygun olabilir. Ya o sırada ikinci bir sandık konulabilir ya da anayasa oylamasından sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilir. Hatta bugünkü şartlarda sizin karşınızda kim aday olursa olsun, kaç aday olursa olsun, siz yine de oyların %70-80'ini rahatlıkla alabilirsiniz. Gerçekte bu düşünceler Evren'e başkaları tarafından da iletilmişti. Evren, sandık sayısı azmış, yani yeterli değilmiş. Sandık yetişmez diyorlar. Ayrıca da karışıklık olur diyorlar. Yani anayasa için atacağı oyu gidip Cumhurbaşkanı sandığına atanlar çıkar, karışıklık olur diyorlar. Turhan Güven, Sayın Devlet Başkanım, 1969 seçimlerinde vatandaş 4 ayrı sandığa oy attı. Halkın bu konudaki tecrübesi yeterlidir. Evren, bu seçim ve oylama böyle olacak. Anayasanın geçici maddelerinde yazıldığı gibi. Beni ikna ettiler. Tam o sırada içeri Başbakan Bülent Ulusu girdi. Konu bu kez 2485 sayılı kurucu meclis yasasının değiştirilerek hükümetin, konseyin ve danışma meclisinin daha ahenkli çalışmasına kaydı. Ulusu bu yasanın değiştirilmesine gerek olmadığını söyledikten sonra Evren'e hükümetin o gün aldığı kararlarla ilgili bilgi aktarmaya başladı. Asil Çelik ve Güney Sanayi kurtarma operasyonlarına ilişkin alınan kararla ilgili bilgilerdi bunlar. Toplantı bitmişti. Hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Anayasanın geçici maddeleriyle ilgili iki ilginç tepkiden birisi Amerika'nın, diğeri Celal Bayar'ındır. Amerikan yönetimi de Celal Bayar'da askeri yönetime çeşitli kanallardan ulaşarak anayasanın halk tarafından oylanmasıyla Cumhurbaşkanı seçiminin ayrı ayrı yapılmasını dile getiriyorlardı. Washington, Ankara'da kendi büyükelçiliği kanalıyla gönderdiği görüşte gerekçe olarak Avrupa'nın ters bir tavır alabileceğini öne sürüyor ve ardından ekliyordu. Evren halk tarafından sevilen bir liderdir. Popülaritesi yüksektir. Ayrı ayrı sandıklarda seçime ve oylamaya gidilmesi daha iyi olur. Amerikalıların bu girişimine Ankara herhangi bir yanıt vermedi. Celal Bayar ise Evren'e doğrudan bir mektup gönderdi. Bayar, 5 Eylül 1982 tarihinde kamuoyuna bir açıklama yaparak anayasayı desteklediğini söylemişti. 27-28 Eylül tarihlerinde ise o günlerde bayram nedeniyle Antalya'da bulunan Evren'e Antalya valisi aracılığıyla bir mektup yazdı. Daha doğrusu kaleme alınan metni düzeltti. Mektubu doğrudan kaleme alan önce Hayrettin Erkmen'di. Erkmen'in yazdığı metin üzerinde yaptığı çalışmaları Bayar, kızı Nilüfer Gürsoy'a daktilo ettirdi. Celal Yardımcı, Mükerrem Sarol, Samet Ağoğlu ve Hüsamettin Cindoruk'la birlikte mektuba son biçimi verildi. Son derece nazik bir üslupla kaleme alınan mektupta iki noktanın altı çiziliyordu. 1. Siyasetçilere yasak getirmek acaba ne derece doğrudur? 2. Cumhurbaşkanının anayasanın halk oylaması sonucunda kabul edilmesiyle birlikte seçilmiş olması acaba ne kadar isabetlidir? Bayar ekliyordu mektubunda. Paşa Hazretleri, siz namzet olsanız seçilecek kudrettesiniz. Siz beni Celal Bayar mı yapmak istiyorsunuz diye bağırdı odada bulunan 18 kişiye. Ben genel başkanken söz dinletemiyordum. Şimdi dışarıda kalarak parti kurduracağım ve onlar beni dinleyecekler. Olur mu böyle şey? Dışarıda kalarak parti kurdurmayı ve ondan sonra da o partiyi yönlendirmeyi siz benim karakterimden nasıl beklersiniz? Cezaevinden yeni çıkan Bülent Ecevit'i feshedilmiş CHP'nin genel yönetim kurulu üyeleri topluca ziyarete gelmişlerdi. Tümünde bir tedirginlik, tümünde bir rahatsızlık ve acaba nasıl karşılanacağız kuşkusu. Eğer o günkü toplantıda Ecevit kızsaydı, bağırsaydı haklıydı. Çünkü örgütü onu tek başına bırakıyordu. Mahkemeye gidiyor yalnız, cezaevine gidiyor yalnız, çıkıyor yalnız, tepki gösteriyor yalnız, zaman zaman arkasına bakıyor ve geçmişi düşünüyordu. Nerede kalmış 6 milyon oy veren vatandaş kitlesi? Hadi vatandaştan bir şey beklemek belki güçtü ama neredeydi o koskoca CHP örgütü? Lider hapse giderken, mahkemede yargılanırken, parti kapatıldığında tepki gösterirken neredeydi bu örgüt? Seçimlerin bir yıl sonra yapılacağı açıklanmış, 1983 ilkbaharında partilere yeniden kurulma izni verileceği duyurulmuş, CHP Genel Yönetim Kurulu üyeleri şimdi kalkmış liderlerine gelmişlerdi.